Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Ben Erdo Özdağ ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu an karşımızda duran bilgisayar Monster'ın güncel ürün gamındaki fiyat performans oranı en yüksek modellerden bir tanesi. Teknik özellikleri zaten şu an detaylı bir şekilde ekranlarda görüyorsunuz. Tabii ki bu şasiye, yani bu kasayı farklı konfigürasyonlarla tercih edebilmek mümkün. Örneğin işlemci tarafında alt modellerle ilerleyerek aradaki bütçeyi ekran kartı tarafında GTX 1050'yi, örneğin 1050 Ti yapmak için de kullanabilirsiniz. Ama benim test ettiğim bilgisayarın sahip olduğu özellikler şu an ekranlarda gördüğünüz gibiydi. Şimdi isterseniz tasarıma devam edelim. Aslında bu bilgisayarın bir oyuncu bilgisayarı olduğunu donanım dünyasına hakim olan, teknoloji dünyasını yakından takip eden pek çok kişi arkadaki Monster logosuyla anlayacaktır zaten. Hatta logonun altına doğru inildiği zaman özellikle egzoz kısmı, yani hava tahliye kanallarının olduğu bölümdeki agresif tasarım çizgileri oyuncuların dikkatini çekecek ve bu bilgisayarın oyun dünyasına hitap eden bir bilgisayar olduğunun işaretini verecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Yine benzer tasarım çizgisi iç tarafta da karşımıza çıkıyor. Çünkü arka taraftaki fırçalanmış tasarım detayları iç tarafta da bizleri karşılarken Monster'ın kullandığı hakim renk olmasının dışında akıllara Nvidia'yı da getiren yeşil renkli vurgu detayları burada da var. Örneğin üst tarafta güç ve fan butonunu çerçeveleyen yeşil şeritler ve alt tarafta touchpad'in ön kısmına denk gelen yine yeşil şeritler de tasarımı güçlendiren, oyun bilgisayarı vurgusu yapan tasarım özellikleri olarak sanırım değerlendirilebilir arkadaşlar. Şasi olarak bakıldığı zaman rigid bir şasiye sahip olduğunu söyleyebilirim. Üst tarafta zayıf bir noktası bulunmuyor arkadaşlar ve tabii ki farklı fiyat seviyelerinde metalin ağırlıklı olarak kullanıldığı, ekran kasa oranının daha yüksek olduğu tasarım olarak göze daha hoş gelen modellerim hem Monster'ın ürün gamında hem de farklı markaların ürün gamında bulabilmek mümkün, ama bu bilgisayar fiyat hassasiyeti yüksek modellerden bir tanesi olduğu için endüstriyel tasarım tarafındaki en modern çizgileri bu bilgisayarda görmek çok kolay değil arkadaşlar. Hazır tasarımdan bahsetmişken bağlantı özelliklerine bakalım isterseniz. Bu bilgisayar 3 eksenli olarak farklı bağlantı özellikleri sunuyor. Sağ ve sol taraflarda USB konektörleri ve sağ tarafta aynı zamanda kart okuyucusuyla birlikte ses konektörlerinin olduğunu görmekteyiz. Arka tarafa bakıldığı zaman ise güç konektörümüz, HDMI konektörümüz, gigabit ethernet portumuz, USB konektörleri, Type-C konektörü ve Kensington kilidinin olduğunu görmekteyiz. Alt tarafa geçildiği zaman burada iki parçalı kapak mekanizmasından bahsedebilirim. Alt kısmı kaldırmak daha kolay zaten. Özelleştirme imkanları çerçevesinde kullanıcıların değiştirebileceği temel bileşenler de bu kısımda karşımıza çıkıyor. Açtığınız zaman hem bellek slotlarına erişebiliyorsunuz hem de depolama birimlerini takabileceğiniz boşlukları kolayca görebiliyorsunuz arkadaşlar. Konfigürasyonu az önce görmüştünüz. Bu bilgisayarda 8 GB DDR4 2666 MHz'inde çalışan bellek var. Ama bir tane daha bellek slotumuz var. SODIMM slotumuz var. Dolayısıyla kendiniz takviye yapmak isterseniz kapakları kaldırarak kolayca bellek takabilirsiniz eğer bunu kendiniz yapmak istiyorsanız. Ve aynı zamanda bu bilgisayardan birazdan performans değerlerini göreceğiniz Adata'nın 250 GB'lık SATA arayüzünü kullanan bir M.2 SSD'si var. Buna ek olarak bir M.2 slotumuz daha var. Dolayısıyla kapa isteği M.2 SSD formunda güncellemek ya da artırmak isterseniz belli bir esneme oranınız var. Buna da ek olarak yine 2.5 inç boyutunda bir başka depolama bileşenini de bu bilgisayarda kullanabilmek pekala mümkün arkadaşlar. Yani esneme kabiliyeti olan bir bilgisayara bakıyoruz. Dolayısıyla arzu ederseniz bilgisayarı yükseltebilmek, konfigürasyonu arttırabilmek ve ihtiyaçları giderebilmek de pekala mümkün. Bu kısma ulaşabilmek için 4 tane vidayı çıkarmanız gerekli ama ben işlemci ekran kartı kısmına erişmek, fanları da görmek istiyorum derseniz orası biraz daha meşakkatli. Daha fazla sayıda vidayı sökerek biraz daha fazla uğraşmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradan klavye ve touchpad kısmına, yani aslında bu bilgisayarla doğrudan iletişim kuracağımız bileşenlere geçerek devam edelim isterseniz. Klavyeden bahsederken iki şekilde değerlendirmek istiyorum. Bunlardan birisi kullanım kolaylığı ve ergonomi, diğeri ise ışıklandırma sistemi olacak arkadaşlar. Kullanım kolaylığı anlamında klavyeyi gerçekten beğendiğimi söylemem gerekiyor. Çünkü tuşların seyahat mesafesi güzel, bastığınıza verdiği geri bildirim iyi ve genel tuş çiziminin başarılı bulduğumu söylemem gerekiyor. Benim çok fazla ihtiyacım olmasa da günlük hayatta, eğer hesapla kitapla da çok fazla ilişkiliyseniz yine tam boyutlu bir numerik tuş takımına sahip olduğunu görmekteyiz. Oradan istifade edebilirsiniz arkadaşlar. Işıklandırmaya gelecek olursam eğer, bazı bilgisayarlarda gördüğümüz her tuşun birbirinden bağımsız aydınlatılabilmesi özelliği bu bilgisayarda bulunmuyor belki, ama ön tanımlı ışıklandırma seçeneklerini kullanabilir ve bölgesel aydınlatmayı değiştirebilirsiniz. Şöyle ki Monster bilgisayarlarda gelen Monster Control Merkezi isimli bir yazılım var. Buraya gelirseniz eğer farklı profilleri seçebilir, ışık seviyesiyle oynayabilir ve seçtiğiniz efektlerin hızını ayarlayabiliyorsunuz ya da gönlünü tayin edebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ben RGB ışıklandırmadan, RGB ışıklandırmadan hoşlanıyorum, benim için olmazsa olmaz özelliklerden birisi diyorsanız sürekli açık tutarak ışıklandırmanın aydınlatma formunu özelleştirebilmeniz de mümkün. Yani klavyeden genel olarak keyif aldığımı, yazım konusunda kullanıcısına yardımcı olan, keyifli bir deneyim sağlayan bir bileşen olduğunu söyleyebilirim. Ama touchpad klavyeyle kıyasladığımız zaman bence biraz daha zayıf kalıyor. Tabii ki bir oyun bilgisayarından bahsettiğimiz için belki pek çok kişi zaten fare takarak kullanacağım diye düşünüyor olabilir, ama örneğin seyahat esnasında ihtiyacınız olan bazı şeylere erişmek istediğiniz zaman touchpad'in tasarımı o noktada daha fazla önem kazanabiliyor. Ben bu bilgisayarın sahip olduğu touchpad'i biraz daha kullanımı zor buldum. Klavyeyle kıyaslandığı zaman geride kalan bileşenlerden bir tanesinin touchpad olduğunu söyleyebilirim. Hazır touchpad için benim pek mutlu etmeyen deneyimden bahsetmişken, bu bilgisayarda da SD kart okuyucusu USB 2.0 hızında çalışıyor arkadaşlar. Dolayısıyla eğer benim gibi çok fazla video çekiyorsanız, bunları 4K olarak çekip Full HD olarak export alsanız bile sonucunda çekim 4K olduğu için yüksek boyutlu dosyalarla çalışıyorsanız bu bilgisayar biraz sizi zorlayacak. Çünkü USB 2.0 arayüzüyle çalıştığı için genelde dosya transfer hızları 30 MB saniyenin altında 24-27 MB saniyeler arasında değişen bir performans sunuyor. Bence artık 2019 oyuncu bilgisayarlarında kart okuyucusunun USB 3.0 arayüzünü kullanması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda umarım topyekun bir değişim söz konusu olabilir arkadaşlar. Klavyenin üst kısmında iki tane butonumuz var. Bunlardan bir tanesi güç butonu arkadaşlar. Kırmızı aydınlatmaya sahip. Diğeri ise fan butonu. Bastığınız zaman sistemin sahip olduğu soğutucular en yüksek performans seviyesine çıkıyor ve termal yük altına giren sistemin daha rahat çalışmasını sağlıyor ama tabii ki aynı zamanda gürültü oranını da arttırıyor. Şöyle göstereyim hatta. Özellikle çok yoğun şekilde oyun oynayacağım, saatlerce oyun deneyimi yaşamak istiyorum, zaten oyunda da kulaklıkla oynuyorum diyorsanız eğer fan boost modunu da aktif edebilirsiniz. İşlemci ve ekran kartının nispeten daha rahat çalışmasını sağlayacaktır. Ha, bu bilgisayar termal throttling sorunu yaşayan bir bilgisayar değil. Hazır termal throttling'den bahsetmişken yaptığım test ekranlarınıza gelsin. Ciddi bir test altında bilgisayarı çalıştırdım arkadaşlar. Hem işlemci hem de ekran kart tarafında en yüksek yoğunlukta çalıştırarak stabilite testini gerçekleştirmiş olduk AIDA çerçevesinde ve görebileceği üzere 41 saat çalışmasına rağmen herhangi bir termal throttling sorunu yaşamamış. Gelelim web kamerasına. Aslında pek çok oyuncu dizüstü bilgisayarının tablosu bu bilgisayarda devam ediyor. İşinizi görür mü görür ama kamera konusunda çok fazla beklentiye girmeyin. Işığın zayıfladığı yerlerde ciddi bir kumlanma etkisini görebiliyorsunuz. Şu an zaten yaptığım bir takım kayıtlar da ekranlara geliyor. Umarım yeni jenerasyonda internet kameraları da daha büyük gelişim gösterir arkadaşlar. Gelelim performans kısmına. Söz konusu dizüstü bilgisayarlar olduğu zaman genelde değerlendirmelerde atlanan kısımlardan birisi ekranın performansı. Sahip olduğum özel bir ölçüm donanımıyla yaptığım testler çerçevesinde şunu söyleyebilirim ki ekranın kontrast oranı gerçekten çok iyi. Kontrast konusunda herhangi bir problemi yok. Ne daha iyi olabilirdi? Bana soracak olursanız parlaklık seviyesi biraz daha iyi olabilirdi ama diğer taraftan ekranın renk doğruluğu güzel ve görüş açıları da hiç fena değil. Dolayısıyla topyekun bakıldığı zaman iyi bir ekran deneyimi sizleri bekliyor olacak. Buradan sentetik testlere geçelim isterseniz. Sentetik testler konusunda Cinebench R20 ile yaptığım sonucu görüyorsunuz ki Cinebench R20 yakın zamanda yayınlanan güncellenmiş Cinebench testi. Artık OpenGL yani GPU odaklı test yok, sadece işlemci odaklı test gerçekleştiriyor ve daha zorlayıcı, daha yorucu bir proje üzerine bu testleri gerçekleştiriyor. Elde ettiğim test sonucunu görüyorsunuz. Cinebench R20'nin veri tabanına bakıldığı zaman 8750H işlemcimizin yani 6 çekirdekli 12 izlek desteğine sahip olan 2.21 GHz bas frekansıyla gelen bu işlemcinin sunduğu performans Core i7-7700K yani masaüstü taraftaki 4 çekirdekli 8 izlekli Core i7-7700K son derece yakın. Zaten 8750H oyun bilgisayarlarında altın oranı oluşturan bir işlemci. Ekran kartı ne olursa olsun pek çok dizüstü bilgisayarda standart bileşen olarak geldiğini de biliyoruz arkadaşlar. Bunda alınan test sonucunu görüyorsunuz. Yine 3D Mark TimeSpy'da alınan test sonuçlarını da görmektesiniz. Ortaya çıkan tablo zaten bu bilgisayarın sahip olduğu konfigürasyonla büyük oranda benzer seviyede, paralel seviyede ilerliyor. Yani beklediğiniz performansı elde ettiğimizi söyleyebilirim arkadaşlar. Oyun testlerine geçmeden önce sahip olan depolama biriminin performansına bakalım isterseniz. Crystal Disk Mark'ta elde edilen sonuçları zaten görmektesiniz. Az önce ifade ettiğim üzere SATA arayüzünü kullanan bir bileşen olduğu için kullanılan SSD sürücüsü PCI Express arayüzünü kullanan SSD sürücülere kıyasla tabii ki daha yavaş kalıyor. Bugün sıralı okuma ve sıralı yazma performansını zaten görüyorsunuz. 550 MHz seviyesine seyreden bir depolama birimi olarak düşünebilirsiniz bunu. Tabii ki oyun performansına gelmeden önce Monster Abra A15 versiyonu 13.2'de gördüğümüz GTX 1050'yi kısaca hatırlayalım isterseniz. Bana soracak olursanız bir oyun bilgisayarı söz konusu olduğu zaman, bir dizüstü bilgisayardan bahsediyorsak eğer GTX 1060 hedef olmalı. Hiç yoksa GTX 1050 Ti olmalı. Çünkü oyun için bilgisayar alıyorsak eğer performans noktadan GPU üzerine yoğunlaştığı için yatırımımızı büyük olan ekran kartı üzerine yapmak bilgisayarın daha uzun ömürlü olabilmesi anlamında da daha kritik öneme sahip. Ama dediğim gibi bazen farklı profilde kullanıcılar mümkün olduğu kadar oyun oynatabilen bir ekran kartı ama mümkün olduğu kadar da yüksek performanslı bir işlemciyle gelsin tercihinde bulunabilirler. Buna da saygı duyuyorum ama oyundan yola çıkarak bir yorumlamada bulunacaksak eğer bu ekran kartı 640 adet paralel işlem birimine sahip. GTX 1050 Ti'ye bakıldığı zaman 768 adet paralel işlem birimine sahip olduğunu görmekteyiz ve GPU'nun hem bas hem de turbo frekansları GTX 1050'de biraz daha düşük arkadaşlar ama bellek tarafında her iki grafik çözümünde 7000 MHz'de çalışan belleklerle geliyor arkadaşlar. Bunu da ifade etmem gerekiyor. Gelelim oyun performansına. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki GTX 1050 yüksek performanslı bir GPU değil. Bunu neden söyledim? Zaman zaman gelen bazı sorulardan anladığım kadarıyla kimi kullanıcılar GTX 1000 ailesinin bir üyesi olduğu için GTX 1050'yi yüksek performanslı zannedebiliyor. Ama işin aspekti öyle değil. Aslında şöyle söyleyebiliriz, 1080p'de bu bilgisayarın açamayacağı oyun yok. Ama GTX 1050 ile akıcı bir oyun deneyimi yakalayabilmek adına grafik ayarlarını gözden geçirmek gerekiyor. Özellikle yeni nesil Apex, Anthem ve Metro gibi oyunlarda medium yani orta kalite ayarlarının altına düşmek gerekebilir. Daha eski oyunlarda medium, hatta bazı oyunlarda medium high arası kalite ayarlarıyla GTX 1050 ile yüksek randımanı elde edebilmek pekala mümkün olabilir. Ama büyük oranda orta kalite ayarlarına hitap eden, oyununa göre daha yeni grafik yoğunluğu yüksek oyunlarda ise belki medium'un altına düşmek gereken tablolar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu bilgisayarı saf oyun deneyimi için alıyorsanız ekran kartı tercihinizi belki bir miktar daha bütçeyi gözden çıkartarak GTX 1050 yerine 1050 Ti'den yana yapabilirsiniz. Nispeten daha iyi bir oyun deneyimi elde edebilirsiniz. Tabi arada yine çok uçurum yok. Performans farkı çok çok daha yüksek değil belki ama sistemi grafik performansı olarak rahatlatacağını söyleyebilirim. GTX 1060 tabi olursa daha güzel olur ama GTX 1060 tercihine geçtiğiniz anda fiyat farkı ciddi şekilde artacağı için o noktada herkesin bütçesi bunu ele vermeyebilir. Aynı zamanda belki konfigürasyonu gözden geçirerek oyun performansını arttırmaya yönelik bir takım adımlar da atılabilir. Neden bahsediyorum? Örneğin bu bilgisayar 6 çekirdekli 12 izlekli Core i7-8750H işlemcisiyle geliyor. Yüksek maliyetli bir işlemci çünkü yüksek performanslı bir işlemci. Aslında GTX 1050 Ti bu bilgisayarı konfigüre edip bellek tarafında bu bilgisayarın tek kanal 8 GB belleği yerine 16 GB çift kanal bellekli işlemciyi daha iyi besleyebilecek bir konfigürasyonu, aynı zamanda Core i7-8750H işlemci yerine Core i5-8300H işlemciyle doldurabilirsiniz belki. Evet, işlemci performansında yani SAP işlemci performansında belki bir miktar gerileme olabilir ancak bahsettiğimiz işlemci de oldukça güçlü bir işlemci. Turbo frekansı 4 GHz bulabiliyor ve GTX 1050 ya da 1050 Ti için dar boğaz oluşturabilecek bir işlemci de değil. Aradaki maliyet farkıyla ekran kartını GTX 1050 yerine 1050 Ti, bellek tarafında 8 GB yerine 16 GB çift kanal bellekle tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Tabi markadan markaya, üreticiden üreticiye, modelden modele göre aradaki fiyat farkları değişkenlik gösterebiliyor. Bunları iyi hesaplamak gerekiyor ama tek çekirdek performansına bakıldığı zaman iki işlemci arasında neredeyse fark yok diyebilirim. Aradaki temel fark çok çekirdek sayısından geliyor. Core i7-8750H 6 çekirdek 12 izlek, Core i5-8300H ise 4 çekirdek ve 8 izlek desteğine sahip arkadaşlar. Dediğim gibi aradaki hesaplamayı iyi yapmak gerekiyor. Yavaş yavaş performans tarafını sonlandırırken merak edenler olabilir. Bu konfigürasyonda e-spor oyunları için performans sıkıntısı yaşamazsınız. Başta Counter-Strike olmak üzere o sınıftaki pek çok oyunu yine yüksek performans seviyesinde oynayabilmek de mümkün. Oyun performansından sonra bilgisayarın sahip olduğu termal performansa ve fan gürültüsüne bakacak olursak eğer iki konuda da herhangi bir sorun yaşadığımı söyleyemem. Evet, fan boost modunu aktif ederseniz fan gürültüsü hissedilir oranda artıyor. Ama dediğim gibi bu artık göreceli bir tercih olacaktır. İhtiyaç duyulduğu noktalarda eğer kulaklık kullanacaksınız fan boost modunda tabii ki aktif edebilirsiniz. Termal performans olarak da ben ısınmaya bağlı bir performans kaybı gözlemlemedim. Bu bilgisayarda performans olarak beni aynı oranda tatmin etmeyen detaylardan bir tanesi hoparlör başarımım. Açıkçası 2x2 watt artı subwoofer'lı bir sistemi olsa bile ses bence düşük kalıyor. Daha iyi olabilirdim. Evet, Soundblaster Cinema 5 yazılımıyla geliyor belki ama genel ses deneyimi bilgisayarın sahip olduğu diğer bazı bileşenlere nazaran geride kalıyor arkadaşlar. Umarım bir sonraki güncellemede hoparlör konusuna da ayrıca el atarlar. Kablosuz bağlantı performansına bakacak olursak eğer bu bilgisayarda Wi-Fi kontrolcüsü olarak Intel'in 9560 çözümü kullanılıyor ki 2x2 802.11ac desteği sunabilen bir altyapıya sahip olduğunu görmekteyiz. Hem çipin sahip olduğu performans hem de bilgisayarın sahip olduğu anten başarımı gayet iyi. Ben Wi-Fi üzerinden yaptığım testlerde herhangi bir sorun gözlemlemedim. Diğer taraftan Bluetooth 5.0 desteği de var. Uyumlu cihazlarla hızlı bağlantı konusunda da başarılı bir bilgisayar olduğunu söylemem gerekiyor. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken aklımdaki notları düşünüyorum. Şunu söylemem gerekiyor. Abra 15 versiyon 13.2'nin video başında ifade ettiğim, bu videoyu çektiğim tarih itibariyle geçerli olan fiyat çerçevesindeki konfigürasyon özelliklerinde işletim sistemi yok. FreeDOS olarak gelen bir makine. Dolayısıyla Windows'u kendiniz temin etmeniz gerekecek ve bu bilgisayar şu anki fiyatlandırması itibariyle rekabet çerçevesinde iyi bir noktada yer alıyor. GTX 1050 Ti ile gelen ama işlemci tarafında 7. jenerasyonla desteklenmiş olan ya da GTX yine 1050 Ti ile gelen ama işlemci tarafında 8300S gibi işlemcilerle gelen farklı konfigürasyonları bulmak, farklı markalarda da görebilmek mümkün ama dediğim gibi hedefinizi iyi belirlemeniz, ihtiyaçlarınızı doğru tayin etmeniz gerekiyor. İyi bir işlemci ve özellikle spor oyunları başta olmak üzere belli başlı oyunlar için iyi bir grafik deneyimi sunabilen güncel dizisi bilgisayarlar çerçevesinde fiyat performans oranı kabul edebilir bir bilgisayar arıyorsanız Abra A15 versiyon 13.2'de 5000 liranın bir üzerindeki fiyatlandırmasıyla şu an koşullarda fena görünmeyen bir konfigürasyon. Eğer kafanızda böyle bir bilgisayar varsa, bu donanım özelliklerine sahip olan bir bilgisayar varsa gidip bir mağazada görün, deneyin derim arkadaşlar. Umarım az önce bahsettiğim eksiklerin giderildiği, donanım olarak daha güçlü, fiyat olarak daha erişilebilir bilgisayarları da tez vakitte görebiliriz arkadaşlar. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken sevgili arkadaşlar, hepinize minnettarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.